Ayrım 34, sayfa 292. Savaş Gelinleri Helen Bryan. Daha sonra mutlu çift kiliseden çıkarken St. Gabriel'in eski zilini çalmanın yasak olmasının fenalığı konusunda herkes hemfikirdi. Ama güzel bir düğün olmuştu. Bernie gereğinden fazla ve yanlış yerlerde evet demişti ama samimiydi. Oliver birbirine sevgi sözcükleri fısıldayan gelin ve damada kilisedeki evliliğin ne kadar ciddiye alınması gerektiğini vurgulamak için yaşamın tam ortasında bu kutlu anın önemi hakkında bir evlilik vaazı verdi. Onları karı koca ilan edip Bernie'ye gelini öpebileceğini söylediğinde Elsie kendisini Bernie'nin kollarına attı. Düğün yemeği için çayırın karşısına Gentleman's Arms adlı bara geçtiler. Artık rahatlamış ve sırıtan Bernie'nin eli erkekler tarafından sıkılmaktan harap olmuştu. Memur Barrows onun sırtına vurdu. "Aferin evlat," dedi. Bar sahibi Harry Smith de ona iki brandy verdi. Şampanya şişelerinin yanı sıra bira ve viski sürahileri, çocuklar için limonlu arpa suyu, sosis rulaları, kabuksuz sandviçler, salata ile konserve somon vardı. Ayrıca Evangeline'in her diliminin ortasında sarı beyaz halkalar olacak şekilde haşlanmış yumurtalar yerleştirmeyi başardığı ama malzemelerinin çoğunun sebzelerden oluştuğu bir börek yapmıştı. Küçük keklerde Nell Hawthorne ile Edith Barrows'un katkısıydı. Herkes yanakları mutluluktan kızaran Elsie'yi alkışladı, Bernie düğün pastasını kesti, herkes ince bir dilim ve yanında bir bardak şampanya aldı. Nell Hawthorne, Edith Barrows'u dürttü ve Evangeline'in düşük belli elbisesine bakmasını işaret etti. İki kadın da gülümsedi. "Nell her zaman belli olur," dedi. "Bir bebek olabilecek en iyi şeydir." Eve geldiği zaman Richard'ın aklını dağıtacaktır. Kendisinin olmayan çocuklarla bile nasıl güzel anlaşıyor. Zamanı geldiğinde Elsie buketini fırlatmak istemedi ama Nell Hawthorne ona artık evlendiğini ve sırasını başka bir kıza vermesinin adil olacağını söyledi. "Alice Osborne gibi," diye fısıldadı vurgulu bir sesle. Zavallı Alice için de uygun biri olmalıydı. Nell, Elsie'nin sırtı davetlilere dönene dek Elsie'yi ve elbisesinin kuyruğunu döndürdü. Margaret Rose'un buketi kapmak için öne çıktığını tam zamanında gördü. Başını iki yana salladı ve ses çıkarmadan "Sakın, sakın," dedi ağzıyla. "Ya," dedi Margaret Rose hayal kırıklığı içinde. "Hayır," dedi Nell sertçe. Margaret Rose somurtarak uzaklaştı. Nell kendi kızı da sıradan çekildikten sonra bağırdı. "Bir, iki, üç, fırlat!" Elsie çiçek buketini başının üzerinden attı ve şanslı kızın kim olduğunu görmek için hemen döndü. "Ay Francis sen yakalamışsın. Haydi bakalım sıra sende," dedi neşeyle. Francis oldukça şaşkın görünüyordu. Sanki hiçbir şey yakalamak istememiş gibi. Francis Albert Hawthorne'un Nell'e kiminle olacağını biliyoruz değil mi deyip Hugo'yu işaret ettiğini gördü. Çiçekleri Elsie'ye geri atmayı düşündü. "Üzerinizi değiştirseniz iyi olur, tren vakti yaklaşıyor," dedi son sandviçler yenilip son kadehler de kaldırılırken. "Elbiseyi çıkarmayı hiç istemiyorum, hayatımın en güzel günü bu." Tanny senin yolculukta giyeceğin kıyafetleri bara getirdi. Harry orada giyinebileceğini söylüyor. Herkes dışarıda gün ışığının tadını çıkarıyormuş. Gel bakalım Bayan Carpenter. Elsie kocaman gülümsedi. "Bayan," diye fısıldadı. Albert Hawthorne eve gitmeyi ve bir fincan çay alıp ayakkabılarını çıkarmayı dört gözle beklediğini Nell'e gizlice söyledi. Ayakları acımıştı. Elsie ve Bernie'yi uğurlamak isteyenler istasyonda toplanmışlardı. Albert gelin ve damada yol açtı. Etekleri yaz esintisiyle uçuşan diğer kızlar da ellerinde küçük kağıt kutularla arkalarından gittiler. Çocuklar ebelemece oynayarak bağırışıyorlardı. Tren geldiğinde içi askerlerle doluydu. Hepsi pencereden bakıyorlardı. Albert onlara yeni evlendiler, gelin ve damada yol verin deyince alkışa başladılar. Tanny, Evangeline, Francis ve Alice kutuları açtılar. Elsie ve Bernie trene binerken üzerlerine çiçek yaprakları fırlattılar. Herkes onlar giderken el salladı. Daha sonra çay ve koltuk hasretine artık dayanamayan Albert hızla yoluna gitti. Diğerleri ise evlerine daha yavaş yürüdüler. Gün batımının ve düğünden arta kalan heyecanın tadını çıkardılar. Herkesin arkasında duran Alice istasyona döndü. Hemen eğilip zeminde bir avuç çiçek yaprak aldı. Onları mendiline sardı, cebine doldurdu. ''Şans için'' diye fısıldadı. ''Kendi şansım için.'' Yirmi dokuzuncu bölüm. Grovemarsh Priors, Ağustos 1942. Elsie ve Bernie 3 günlük balayından sonra Glebe evinde yaşamak üzere Grovemarsh Priors'a döndü. Bombalardan sonra emlak piyasası zordaydı. Bu yüzden genç çiftler bulduklarıyla yetinmek zorundaydı. Bernie bu kadar büyük bir yerde yaşama fikrinden heyecan duymuştu ve ikisi de başka bir ailenin yanına sıkışmak istemiyordu. Bernie çok sık uzaklara gittiği için Elsie de Frances'in yanında olmasının iyi olacağını düşündü. Ancak kısa süre sonra Glebe evini uzun süredir vaat edilen rehabilitasyon evine dönüştürecek işçiler nihayet geldiler ve çekiç, testere ve kaynak sesleri evi baştan başa çınlatmaya başladı. ''Ustabaşı yakında bitecek.'' dedi. Kocasının ne zaman köye dönebileceğini hesaplayan Evangeline. Frances, Elsie ve Bernie oda değiştirmek zorundaydı. Yatak odalarından olmuşlardı ama dik dar merdivenlerden çıkılan ve iyileşme dönemindekilerin kullanamadığı büyük tavan arasında kalabileceklerdi. Frances ve Elsie kendi eşyalarına ve yatak odası mobilyalarına yer açmak için Lady Marchmont'un orada istiflediği eşyalarını depoya kaldırdılar. Kargaşanın ortasında Frances göreve çağrıldı. ''Başlayacağım refah komitenize'' diye bağırdı. Şifreli mesajın iletildiği telefonu kapatırken. ''Kadınlar ordusunun ahlakı yerlerde. Amerikan askerlerinin naylon çorapları ve Hershey çikolataları sağ olsun. Komite kızlara daha fazla eşlik etmemiz gerektiği yönünde öfkeli. Anne baba şikayetleriyle dolmuş. Çok yorucu ama gitmeliyim.'' Böylece Evangeline ve Elsie çatı katını evli bir çift ve kadınlar ordusundan bekar bir kızın ikameti için hazırlamak zorunda kaldılar. Lady Marchmont'un sandıklarını ve kutularını ortada bir nevi duvar olarak istiflediler ve çatı saçaklarının altında karşılıklı iki yatak odası düzenlediler. ''Yine de hostelden iyidir.'' dedi Evangeline, bariyere bir de gardırop eklemeye çalışırken. ''Sen ve Bernie bu tarafa alırsanız mahremiyetiniz olur.'' ''Büyük bir pencereniz ve hoş bir manzaranız da olur. Frances diğer tarafta olsa bile Bernie döndüğünde her şeyi hazır bulduğu için şaşıracak. Frances eminim kulaklarını tıkayacaktır.'' ''Evangeline, senin durumunda birinin o gardıropla uğraşmaması gerek.'' Elsie arkadaşının kollarını tuttu ve onu bir şiltaya oturttu. Evangeline, Tani'nin ona diktiği önlüğü giyiyordu. Şişen karnını okşadı. Diri gibi tekme atmaya başladı. Richard geçen hafta hastanedeyken hissetti. Biraz güldü de hatta. Ona söylediğim için çok mutluyum. Doktorlar söyleme demişlerdi ama yanılmışlar. Onda büyük bir değişiklik yaptı. Bulutlar yine mi toplanmaya başladı? Baksana, sanırım yağmur yağacak. Evangeline mutluluk ve endişe arasında gidip geliyordu. Bebeğin babası kimdi? Elsie pencereden dışarı eğildi. ''Olabilir, biraz. Bu bekleme işinden nefret ediyorum. Aylar geçti, iki kez boşa heyecanlandık. O lanet olasıca tünelin sonuna kadar gittik, kimse yoktu. Çocukların nerede olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Sadece o yaşlı çifti vuran Almanlara yakalanmadan kaçtıklarını biliyoruz. Pis katiller. Keşke bir şeyler duysaydık. Neredeler, hayattalar mı, ne bileyim.'' ''Keşke onları korumak için daha iyi bir yer düşünebilseydik. Biz Bernie'nin araba getirmesini beklerken yarasa pislikleriyle dolu soğuk bir geçitten daha iyi bir yer bulsaydık keşke.'' ''Ve keşke bebeğimin babasının kim olduğunu bilseydim.'' ''Evangeline, işin geri kalanına bakınca bu hiç sorun değil.'' ''Değil sanırım. Tani onları görebilseydi bu kadar kötü olmazdı ama rahibe Tucker bebek gelene kadar onu yataktan dışarı salmıyor. Biraz acımasızca o zavallı çocuklar ne olduğunu anlayamayacaklar. Muhtemelen ödleri patlıyor olacak. Sonra örtülere sarılı halde Londra'ya gidecekler. Yine yabancıların yanına ama kimsenin onları görmesi riskini alamayız.'' En azından Tani güvende olduklarını bilecek. Eninde sonunda onları görecekti zaten. Önemli olan bu. Orada mısınız? Alice merdivenlerin başından sesleniyordu. Soluk soluğa kalmış gibiydi. Evangeline ve Elsie merdiven boşluğuna baklar. Bir şeyleri taşıyoruz, haber var mı? Alice merdivenlerden yukarı koştu. İşçiler yemek yiyorlar. Yine de sesini kızdı. Az önce Rachel aradı. İkizlerin yola çıktığına dair bir mesaj daha almış. Gerçekten mi? İki kez daha böyle demişti ama mesajlar boş çıktı. Bu sefer kesin yerel direnişçiler onları yaz boyu gizlendikleri yerden almış. Resmen Almanların burunlarının dibindeler dedi Evangeline. Bazı zor kimselere güvenmek zorundayız ama onlara bel bağlamamak da lazım. Londra'da Francis'le birlikte görüştüğümüz direniş albayından bizim çocukları kanaldan geçirmelerini istediğimizde önce inanamadı, sonra öfkelendi. Çocukları neden aldığımızı sordu. Francis ona mücevher gösterene kadar kesinlikle işi reddetti. Francis ikizler buraya varınca bir ödeme daha yapacağımızı söylediği zaman sesi yumuşadı. Yine de tanıdıkları tehdit hissederlerse ikizleri terk ederlermiş. Öyle söyledi. El altından aldığı şampanyalarla Francis'i üst kata çıkarmak için kandırmaya çalıştı. Francis o işi de pazarlığın bir parçası yaptı. Çocuklar gelince yapacağını söyledi. O zaman adam ikna oldu. Kızları kıyıya nasıl getireceklermiş söyledi mi Francis'e? Nasılını pek anlatmadı. İşin pek hoşuna gitmediği de belliydi. Birkaç arkadaşını aradı. İş onların da hoşuna gitmemiş. Böyle iki çocuk operasyonlarını tehlikeye atarmış. Bu yüzden çocuklara sessiz kalmaları için ilaç vermeleri gerekebilirmiş. Francis bunu duyunca biraz bozuldu ama adamlar hiç kimsenin parası karşılığında iki önemsiz çocuk için vurulma riskine girmeyeceğini söylediler. İşler cidden kötüye giderse, birileri onlara ihanet ederse ya da durum iyice karışırsa kızları Almanlara, kamplara bırakabilirlermiş. Bu plan o kadar da iyi olmayabilir dedi başından beri çekinceleri olan Alice. Aksi takdirde onları Alman kamplarına terk edeceksek elimizdeki en iyi plan bu diye çıkıştı Evangeline. Alice yine de şüpheciydi. Bu kampların gerçekten var olduğunu düşünüyor musunuz? Haberlerde hiç duymuyoruz. Rachel'ın dediği kadar kötü olsalar bir şeyler duyulurdu. Ay biliyorum biliyorum Evangeline. Haberlerde her şeyi duymuyoruz. Öyleyse beklemeliyiz. Yine Francis'in aklına niye uyduk hiç bilmem. Francis de tam gidecek zamanı buldu diye homurdandı Elsie. O komitelerde neler karıştırıyor ki? Kadınlar ordusuymuş, sorarım size. Birkaç güne eve dönmeyi umuyor. Umarım zamanında gelir. Ben tünelde onun kadar ilerleyemiyorum. O dönmezse Elsie kendi başına idare etmek zorunda kalacak. Elsie hemen paniğe kapıldı. Lanet olsun. Ama olabileceğimiz kadar hazırız değil mi dedi Evangeline. Ağrıyan sırtını esnetti. Aklı bebeğe gitti. Bebek Loran'dansa bile açık tenli olabilirdi. Loran yarı beyazdı sonuçta. Annesinde de beyaz kanı vardı. Battaniyeler, kuru giysiler, mendiller, ilk yardım çantası, kayıkçılar için brandy, sandviçler, bir matara sıcak çikolata. Alice listenin üzerinden geçti ezberinde olmasına rağmen. Sandviçler ve sıcak çikolata dışında her şey tamam galiba. Onları da şimdiden yapmanın bir anlamı yok zaten. Tani bugün nasıl dedi Elsie. Tani iyiymiş gibi davranıyordu ama öyle olmadığını hepsi görüyordu. Pek iyi değil. Rahibe takır rengini pek sevmedi. Ayak bileklerinin bu kadar şiş olması da iyi değilmiş. Endişelenmek ona iyi gelmiyor ama çok da doğal. İkizleri göremediği için de çok üzgün. Evangeline tırnağını yemeye başladı. Ya bebek beyaz olur da kıvır kıvır saçlarından her şey belli olursa? İşler hallolunca Tani de düzelir. Elsie, Evangeline sen iyi misin diye sordu. Az önce neşe içinde olan arkadaşı şimdi başka bir dünyada gibiydi. Onunla konuşulduğunu bile anlamıyordu. Evangeline dinliyor musun? Evet, neden? Muhtemelen milyonuncu kez son reglinin ne zaman olduğunu hesaplamaya çalışıyordu. Ön tarafta bir kapı çarpıldı, biri merdivenden yukarı koştu. Kimse yok mu? Francis, erken dönmüşsün. Tam zamanında geldin Francis, Rachel aradı. Haberleri bir duysan... Hepsi aynı anda konuşmaya başladılar. Fransız Kadınlar Ordusu Refah Komitesi'nin yaşlı kadınlarıyla Londra'da bir odada pinekleyip duran biri için fazla formda ve bronz göründüğünün farkındaydı. Alice bunu belirtince orduda işler bitmiyor dedi ve bunun ikna edici olmasını umdu. Aslında Manchester'daki bir havaalanından paraşüt atlama eğitiminden yeni dönmüştü. Uygulama atlayışı dile getirilemeyecek kadar heyecan vericiydi ve sonunda Fransa'ya gönderilmeyi umut etmişti. Ama ne yazık ki Crow Marsh Priors'a geri gönderilmişti. Bir tesellisi vardı. Eğitimdeki senaryo gerçek olmuştu. Kamptaki bilgilendirmeye göre askeri istihbarat güney sahilinde Manfred arayışını iyice arttırmıştı. İngiltere'nin güneyindeki kadın ajanlar Kent civarında vurulan bir uçaktan iki Alman havacının kaçtığını duyunca kırmızı alarma geçmişlerdi. Bu havacılardan birinin üst düzey bir SS olduğu ve hem kralı hem Churchill'i öldürmeyi planladığı düşünülüyordu. Savaş başladığından beri benzer şeyler duyuluyordu, sonra asılsız çıkıyordu ama işgal gerçek bir olasılık olduğu için göz ardı da edilemiyordu. Askeri istihbarat, Almanlarla bağlantısı olan veya olabilecek, onlara sempati duyan kişilerin Alman ajanlarını saklıyor olabilirler diye uzun bir listesini yapmıştı. Listenin geçerliliği şüpheliydi. Savaş öncesi Nazi yanlısı olanlarla Oswald Mosley mitingine katılanlar ya da Alice'in babası gibi öğrenciliklerinde Almanya'ya gitmiş, Oktoberfest'te bira içmiş öğrenciler şimdi Nazi yanlısı olarak bilinen kişilerden ayırt edilememişti. Francis'le konuşan küçük adam sert bir yüzle ona bölgedeki araştırmayı hızlandırmasını emretmişti. ''Şunu biliyoruz ki savaştan önce kır evlerindeki hafta sonu partilerine çeşit çeşit insan davet ediliyordu. Kıta Avrupa'sındaki kişiler de dahil. Misafirler arasında Naziler de olduğunu biliyoruz. Bölgeyi keşfedip Alman işgali için bilgiler toplamaları, kıyı savunma alanlarının fotoğrafını çekmeleri için mükemmel fırsat. Bilirsin işte, çaydan önce bir yürüyüşe çıkalım mı?'' ''Kıyıda muhteşem bir manzara var, birkaç fotoğraf çekeyim, hobimdir. Gözünüz şüphe uyandıran her şeye karşı açık olsun. Hiç olmasa şüphelileri ortadan kaldırırsak zaman kazanırız.'' Francis maalesef Hugo de Beaufort'un ona evlenme teklif ettiğini ama ret yanıtı aldığını ağzından kaçırmıştı. Üstleri bunu dillerine dolamışlardı. Muhtemelen sonunda onunla evlenecek oldukça uygun bir aday. Kız onun inadından yakınıyor gerçi. Adam hayırdan anlamıyormuş. Francis Grace Court'u izlemeye devam etsin bari. Balfour'ları liseden hemen çıkarırız. Hem kızın Fransa dırdırı da kesilir. Kadın askerler güneyde çok meşgul oldukları için Francis gözlem alanını genişletmek zorundaydı. Kadınlar Ordusu Refah Komitesi de bu işe mükemmel kılıf olmuştu. ''Manfred oralarda bir yerde diye hatırlattı küçük adam. Kırsal bölgeleri taramamız lazım.'' Sonra Francis'i endişelendirerek Hugo hakkında şaka yapmayı bıraktılar. Yaşlı adam onun da evlenmesinin görevi için en iyi maske olacağını söylemişti. O an Francis'in gözlerinde babasının çok iyi bildiği o delici bakışlar vardı. Sussex'te kalmayı kabul edebilirdi ama Hugo ile asla evlenmezdi. Onu sakinleştirmek için adamdan istediği zaman boşanabileceğini söylemişlerdi. Yaşlı adam emirlerine karşı gelinmesinden hoşlanmıyordu. Hugo ile evlenmesi emri ihtimali Francis'e başta çok saçma geldi. Bu sayede başka bir şey hatırladı. O Oliver Hammett'a aşıktı. Francis Oliver kendisinden ne kadar hoşlanırsa hoşlansın, ki hoşlandığını hem de çok hoşlandığını biliyordu, kilisenin bazı kurallarını esnetmesi bir yana onun din adamı kimliğine sıkı sıkıya bağlı kalacağını düşünüyordu. Elsie ve Bernie'nin düğününde Oliver evlilik bağının sürekliliği hakkında vaaz vermişti. Hugo ile evlenirse Oliver'a asla kavuşamazdı. Oliver, Tanrı'nın bir araya getirdiklerinin ayrılabileceklerini asla kabul etmezdi. Araya ölüm girmediği müddetçe. İkisinin de kalbi kırılacaktı belki ama boşanma konusunda kilisenin yolundan ayrılmazdı. Francis Hugo ile evlenirse Oliver ile asla evlenemezdi. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 300.